ışık, enerji, bilgi, hayat. İnsanlık tarihi boyunca ışığın taşıdığı sembolik yük kadar ağır bir kavram az bulunur. Dalga boyunu ölçebilmemiz ya da enerjisini hesaplayabilmemizden çok önce, insanlar ışığın fiziksel bir olgudan daha fazlası olduğunu hissettiler. Bu, yaşamın ta kendisinin bir metaforuydu. İbrani Kutsal Kitabında yaratılış şu sözlerle başlar, ışık olsun. Kur'an'da Allah, göklerin ve yerin nuru olarak tarif edilir. Budizm'de aydınlanma, gerçeğe uyanış halidir. Farklı geleneklerde ışık, ilahilik, saflık ve bilgelik olarak tezahür eder. Karanlık ise cehalet, kötülük ya da kaostur. Dillerimiz bu metaforları korur. Bir sorunu aydınlatırız. Anladığımızda ışığı görürüz ve birini ilham verici bulduğumuzda parlak deriz. Bilgi, cehaletin gölgelerini dağıtan ışıktır. Günümüz dinlerinden çok önce, dünya çapındaki kültürler kış gün dönümünü kutlardı. Karanlığın zirveye ulaştığı ve ışığın geri dönmeye başladığı en kısa gün. Güneşin sıcaklığına ve hasada bağımlı olan erken topluluklar için gün dönümü, hayatta kalma ve umudun dönüm noktasıydı. Ateşler, ziyafetler ve ritüeller ışığın yeniden doğuşunu kutlardı. Bu gelenek daha sonra Hristiyanlıktan Noel olarak iç içe geçti, ancak daha derin sembolizm devam eder. Güneşin geri dönüşüyle yaşamın yenilenmesi. Bugün bile gün dönümü kutlamaları, ışığın insan kültüründe merkezi bir yer tuttuğunu hatırlatır. Bu nedenle, ışık bizim için her zaman fotonlardan daha fazlası olmuştur. O, enerji, bilgi ve hayattır. Hem madde hem manevi anlamda. Işık nedir? Binlerce yıl boyunca onun metaforlarıyla yaşadıktan sonra, insanlık nihayet bilime dönerek şu soruyu sordu. Işık gerçekten neden yapılmıştır? Bir foton, mikroskopik bir anten ya da endüktans ve kapasitanstan oluşan bir rezonans devresi olarak düşünülebilir. Ancak fiziksel parçalar olmadan. Sürekli olarak elektrik enerjisini manyetik enerjiye ve tekrar geri dönüştürerek var olur ve yayılır. Bu, ışığın uzayda hareket etmesini sağlayan kendi kendini sürdüren bir salınımdır. Ancak fotonlar, gözlerimizle görebildiğimiz dar renk bandıyla sınırlı değildir. Gökdelenlerden daha uzun radyo dalgalarından atom çekirdeğinden daha küçük gama ışınlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsarlar. Bu spektrum boyunca, evreni şekillendirirler. Yaşamı sürdürürler ve insan medeniyetini güçlendirirler. Dalga boyu, frekans ve enerji. Her foton üç bağlantılı şekilde tanımlanabilir. Dalga boyu, salınan alanın zirveleri arasındaki mesafe. Frekans, saniyede kaç salınım olduğu. Enerji, E, Planck ilişkisiyle verilen kuantumun büyüklüğü eşittir işareti H. Bunlar, ışık hızıyla birbirine bağlanır, C eşittir işareti. Daha uzun dalga boyları daha düşük frekans ve daha az enerji anlamına gelirken, daha kısa dalga boyları daha yüksek frekans ve daha fazla enerji getirir. Yelpaze şaşırtıcıdır. Radyo dalgaları, kilometre, kilohertz, E10 kısa çizgi üssü bir işareti üssü 2 işareti E. Mikrodalgalar, santimetre, gigahertz, E10 kısa çizgi 5 E. Kızıl ötesi, mikron, terahertz, E0, 1 elektron volt. Görünür ışık, eşittir işareti 400 ila 700 nanometre, 10 üssü bir işareti 4 Hz, E2 ila 3 elektron volt. X ışınları, nanometre, 10 üssü bir işareti 7 Hz, E2. Gama ışınları, küçük tür işareti 0, 1 nanometre, büyük tür işareti 10 üssü bir işareti 9 Hz, ML kısa çizgi G. Bu spektrum, aynı kuantumun, fotonun, farklı ölçeklerde nasıl farklı şekilde ifade edildiğini gösterir. Fotonların kaynakları. Farklı fiziksel süreçler, spektrumun farklı bölgelerini üretir. Antenler, iletkenlerde salınan elektronlar, uzun dalga boylu fotonlar, radyo ve mikrodalga radyasyonu, yayar. Bu, yayıncılık, radar ve kablosuz ağların temelidir. Atom geçişleri. Atomlardaki elektronlar yörüngeler arasında sıçradığında, kızıl ötesi, görünür ve ultraviyole aralığında fotonlar yayarlar. Bu fotonlar ısı, renk ve kimyasal enerji taşır. Nükleer geçişler, en yüksek enerjilerde, çekirdeklerdeki yüklü parçacıklar yeniden düzenlendiğinde gama ışını fotonları yayılır. Bunlar, görünür ışıktan milyonlarca kat daha enerjiktir. Bu şekilde, Fotonlar antenlerden, atomlardan ve çekirdeklerden doğar ve fiziksel evreni bir araya getirir. Kuantumlaşma ve radyo dalgaları. Foton enerjisi frekansa orantılı olduğu için, E eşittir işareti H, radyo frekansı fotonları son derece az enerji taşır, görünür veya gamma fotonlardan trilyonlarca kat daha az. Sonuç olarak, antenler tek tek fotonları kolayca tespit edilebilecek şekilde yaymaz. Bunun yerine, çok büyük miktarlarda fotonları aynı anda serbest bırakır. Tek bir yayın anteni, saniyede 10 üssü 2 işareti 0 ila 10 üssü 2 işareti 5 radyo fotonu yayabilir. Herhangi bir alıcı veya sezgimiz için bu, pürüzsüz, sürekli bir dalga gibi görünür. Kuantumlaşma hala oradadır, ancak muazzam bolluk altında gizlidir. Buna karşılık, ultraviyole, X ışınları ve gama ışınları gibi yüksek enerjili fotonlar, bireysel olarak tespit edilebilecek kadar enerji taşır. Onların parçacık benzeri doğası açıktır, bu yüzden Einstein'ın fotoelektrik etki açıklaması radyo yerine ultraviyole ışığa odaklandı. Algıdaki bu fark, dalga parçacık tartışmasının bu kadar uzun sürmesinin nedenlerinden biridir. Fotonların kısa tarihi. Fotonlara dair anlayışımız, yüzyıllar süren tartışmalar ve keşiflerle gelişti. Newton ve Sarah Huygens, 1600'ler, Newton, ışığın küçük parçacıklardan oluştuğunu savundu. Huygens ise bunun bir dalga olduğunu iddia etti. İkisi de kısmen haklıydı, ancak o dönemin teknolojisi bu soruyu çözemedi. Maxwell, 1860'lar, James Clerk Maxwell, elektrik, manyetizma ve ışığı denklemleriyle birleştirdi ve ışığın bir elektromanyetik dalga olduğunu gösterdi. Bu, dalga teorisi için bir zaferdi. Planck ve Einstein, 1900 ile 1905 arasında, Planck, siyah cisim radyasyonunu açıklamak için kuantumlanmış enerji fikrini ortaya attı ve Einstein bunu fotoelektrik etkiyi açıklamak için kullandı. Işık, elektronları yalnızca ayrık paketler, fotonlar, halinde çıkarabiliyordu. Bu, parçacık görüşü için bir zaferdi. Kuantum mekaniği, 1920 ile 30 arasındalar, dalga parçacık ikiliği resmileştirildi. Fotonlar bazı deneylerde dalga, bazılarında parçacık gibi davranıyordu. Ancak kavramsal tablo hala tatmin edici değildi. Feynman, 1940 ile 60 arasındalar, Richard Feynman, yol integrali formülasyonuyla bu paradoksu çözdü. Fotonların ne klasik dalgalar ne de klasik parçacıklar olduğunu, tüm yolları izleyen ve her yolun bir fazı ile katkıda bulunduğu kuantum nesneleri olduğunu gösterdi, ünlü kol saati analojisi. Bu, bilimin en kesin teorisi olan kuantum elektrodinamiği, inşa etmesine yardımcı oldu. Feynman fotonları keşfetmedi, ancak bize onların en eksiksiz ve doğru anlayışını verdi. Yüzyıllar süren çelişkili teorileri tek bir tutarlı çerçevede birleştirdi. Polarizasyon, ışığın dansı. Frekansın ötesinde, fotonlar başka bir özelliğe sahiptir, polarizasyon. Bir fotonun elektrik alanı her zaman hareket yönüne dik olarak salınmak zorunda olduğundan, bu alanda herhangi bir açıda yönlenebilir. İleriye doğru hareket eden bir foton düşünün, alanı dikey, yatay veya aradaki herhangi bir şekilde salınabilir. Bu, polarizasyondur. Polarizasyonun en bilinen sonuçlarından biri parlamadır. Su, cam veya ıslak asfalt gibi düz, yatay bir yüzeyden yansıyan ışık, rastgele yönlenmemiştir. Yansıma fiziği, yüzeydeki elektronların elektrik alanının düzlem boyunca uzanan bileşenini daha verimli bir şekilde yeniden yayılması nedeniyle yatay polarize ışığı tercih eder. Bu yüzden polarize güneş gözlükleri çok iyi çalışır. Bunlar, yatay polarize fotonları engelleyen ve dikey olanları geçiren bir dikey polarizatör içerir. Sonuç olarak, yollardan, göllerden ve ön camlardan gelen parlama büyük ölçüde azalır. Otomobillerin ilk günlerinde, mühendisler daha büyük bir fikir bile araştırdılar. Ya polarizasyon arabaların kendisine entegre edilebilseydi? Öneri, tüm farların dikey polarize edilmesi ve tüm ön camların yatay polarizatörlerle donatılmasıydı. Sonuç, karşıdan gelen farların otomatik olarak filtrelenmesi ve sürücülerin parlamadan korunması olacaktı. Konsept akıllı ve zarifti, ancak o dönemde seri üretim için çok pahalıydı. Fikir terk edildi, güneş gözlükleri aynı soruna daha pratik bir çözüm olarak kaldı. Polarizasyon daha egzotik de olabilir. Eğer bir fotonun elektrik alanı hem dikey hem yatay bileşenlere sahipse ve bu bileşenler bir çeyrek döngü faz dışı salınıyorsa, sonuç dairesel polarizasyon olur. Alan artık tek bir çizgi boyunca ileri geri sallanmaz, bunun yerine hareket ekseni etrafında spiral çizer. Basit bir salınım yerine sürekli bir yandan dip olan temle olan analoji hala geçerlidir. Bir dip olan tenin ekseni boyunca kör noktaları olduğu gibi, fotonlar elektrik alanlarını asla yolları boyunca yönlendirmez. Her zaman yerine kalırlar, hareket yönleri etrafında sürekli dönerler. Fotonların kuantum emisyonu. Kuantum seviyesinde, fotonlar ani sıçramalarla yayılır. Atomlar, bir elektron yörüngeler arasında geçiş yaptığında, atom kısa bir süre küçük bir dip olan ten gibi davranır ve bir foton yayar. Çekirdekler, protonlar veya nötronlar konfigürasyonlarını değiştirdiğinde, bir gama foton yayılır. İletkenler, telerde salınan elektronlar, uzun dalga boylu fotonlar serbest bırakır. Uyarılan durumlar, sisteme bağlı olarak nanosaniyeler veya saatler sürebilir, ancak emisyon gerçekleştiğinde anlıktır. Gerçek bir kuantum sıçraması, yarı durum veya kısmi foton olmadan. Bu, fotonların doğduğu evrensel mekanizmadır. Lazerler, fotonları yönetme. İnsanlığın fotonları kullanmadaki en büyük zaferlerinden biri lazerdir. Bir lazer, uyarılmış durumda tutulan atomlardan oluşan bir rezervuarla başlar. Bu popülasyon inversiyonu, ortama enerji pompalanarak oluşturulur. Bir elektrik deşarjı, başka bir lazer veya kimyasal bir reaksiyon kullanılarak. Uyarılmış atomlar, biri tamamen yansıtıcı, diğeri kısmen şeffaf olan iki ayna arasında hapsolur. Aynalar arasındaki mesafe, fotonun dalga boyuna uyacak şekilde ayarlanır. Yalnızca rezonans yapan fotonlar tekrarlanan yansımalardan sağ çıkar, diğerleri birbirini iptal eder. Başlangıçta emisyonlar rastgeledir. Ardından bir foton, boşluk ekseni boyunca kendiliğinden yayılır. Bu foton, bir yıldırımın öncü kıvılcımı gibi pilot olur. Elektrik alanı, sonraki tüm uyarılmış emisyonlar için yönelimi ve fazı tanımlar. Komşu atomlar, aynı frekansta, aynı fazda ve aynı polarizasyonda olan tam kopya fotonlar serbest bırakır. Pilot çoğaldıkça, fotonlar ileri geri sıçrar ve birbirini güçlendirir. Yoğunluk yeterince yüksek olduğunda, yarı şeffaf aynadan bir akım kaçar. Sonuç, lazer ışığıdır. Monokromatik, yalnızca tek bir frekans hayatta kalır. Koherent, tüm fotonlar uyum içinde tik tak yapar, saatleri senkronizedir. Polarize, pilot foton, salınım yönünü tanımlar. Bir ampulün karışık, rastgele ışığından farklı olarak, lazer, kilit adımda yürüyen disiplinli bir foton ordusudur. Fotonların temel rolü. Fotonlar yalnızca fiziksel meraklar değildir, evrenin temelidir. Yıldızlarda, fotonlar füzyon enerjisini taşır, çökmeyi önler ve yıldız ışığını mümkün kılar. Dünyada, güneş fotonları gezegeni ısıtır ve fotosentezi destekler, yaşamı mümkün kılar. Medeniyette, fotonlar bizim habercilerimizdir. Uzun dalga radyodan fiber optiğe, spektrumda sürekli yukarı doğru ilerledik, bilgi yoğunluğunu ve erişimi artırdık. Bugün fotonlar, interneti, uyduları, tıbbi görüntülemeyi ve hassas ölçümleri birbirine bağlar. Her oksijen soluğu, her yemek, her telefon görüşmesi, her e-posta fotonlara bağlıdır. Sonuç: fotonlar, elektromanyetik alanın kuantumlarıdır ve yıldızları güçlendiren, yaşamı sürdüren ve teknolojiyi mümkün kılan bir spektrumu kapsar. Dalga ya da parçacık kategorilerine meydan okudukları için nesiller boyu bilim insanlarını şaşırttılar. Fotonların hikayesi, Newton'un parçacıkları ve Huygens'in dalgalarıyla başladı. Maxwell'in denklemleriyle büyüdü, Einstein'ın fotoelektrik etkisiyle keskinleşti ve nihayet Richard Feynman'ın kol saati analojisi ve CAD matematiğiyle en net ifadesini buldu. Denizaltı sinyallerinden gama aşını patlamalarına, antenlerden atomlara ve çekirdeklere, güneş gözlüklerinden lazerlere, fotonlar her yerdedir. Ve Feynman'ın içgörüsü sayesinde onları nihayet net bir şekilde görüyoruz. Yalnızca dalgalar ya da parçacıklar olarak değil, ışığın evrensel kuantumları olarak